Ayrım 51, sayfa 599. Üçüncü bölüm, Acı. Gabriel gecelerini yine alıştığı kuzey mevziinde geçirmekteydi. Disiplinin görünür biçimde gevşemiş olmasından huzursuzluk duyan Terhay Kazo'nun ısrarlı ricası üzerine Stepan kaybolduktan sonraki ilk akşam yeniden başkomutayı almıştı. Böylece öz disipline ve güçlü sinirlere sahip olduğunu geçirdikleri üç çatışmada olduğundan daha fazla kanıtlamıştı. Bagratyan'ın bugünlerde elleri titriyor, tek lokma yiyemiyor, bir saniye bile uyuyamıyordu. Sadece Stepan'ın kaderinin belirsizliği değil, aynı zamanda onu bulmanın, kurtarmanın imkansızlığıydı korkunç olan. İlk umutsuzluk anlarında sefere çıkma fikriyle oynamıştı. Hareketli muhafız alayını yeniden düzenleyip Halep yoluna kadar baskın ve devriye hareketine girişmeyi göze alamaz mıydı? Belki de gece yapılacak olan bu kan ve yangın seferiyle bütün çevreyi dehşete düşürerek Stepan ile Hayk'a yetişebilirdi. Ama bu romantik planı hemen gündem dışı bıraktı. Kendi çocuğu uğruna girişeceği çılgın bir serüven için yüzlerce direnişçinin hayatını tehlikeye atabilir miydi? Nihayetinde Hayk'ın halkın verdiği görev gereği yaptığıyla Stepan'ın başına buyruk yaptığı aynı şeydi. O nedenle yeri göğü birbirine katmak için hiçbir genel neden yoktu. Boğulan birinin gücüyle yeni işlere dalmıştı Gabriel Bagratyan. Mangalar arasında yiyecek sıkıntısının teşvik ettiği güçsüzlük ve kayıtsızlık baş göstermişti. Gerek cephede gerekse ihtiyat birliğinde artık ölümü kazınan mideleriyle ama tembel tembel bekleyeceklerine inananlar aniden başka bir şeyle karşılaştılar. Disiplin acı verecek biçimde sertleşmişti. Nurhan Çavuş verilen emre göre mangalara her gün atış talimi yaptıracaktı. İlk günlerdeki gibiydi. Hiç kimse boş saatlerinde bile yerini terk etmeyecekti. Kent çukuruna gitme izni sadece çok acil durumlarda veriliyordu. İhtiyat birliğine de ağır görevler düşmüştü. Osmanlı'nın bundan sonra girişecekleri büyük saldırı için mevziler sadece onarılmakla kalmıyor, düşmanı şaşırtmak için bir kısmının yerleri değiştiriliyor, bir kısmı ise muazzam taş siperlerle ele geçirilemez hale getiriliyordu. Gabriel, Avakyan, öğretmen Şatakyan saatler boyu yeni planlar çiziyorlar ve hemen bunların yapımına başlanıyordu. Bugünlerde her şey sonsuz bir hareketlilik içindeydi. Fakat teşvik edici huzursuzluğu, çok ilginçtir, kışkırtıcı ve nefret uyandırıcı etkiler yapmamış, tersine gevşeyen ruhsal gücü, taze güven duygusu ve yeni savaş cesaretiyle canlandırmıştı. Direnişçilerin yaşamı bir gevşeme arasından sonra yeniden amaç ve içerik kazanmış bulunuyordu. Gabriel Bagratyan aslında kendisine karşı direniş hissetmiyordu. Hissettiği yalnızlığının daha da yoğunlaşmasıydı. Daha önce de ne diğer önderlerle ne de sıradan insanlarla arasında bırakın arkadaşlığı, ufak bir samimiyet bile gelişmediği doğrudur. Komutan olarak itaat ediyorlar, saygı gösteriyorlar, hatta minnet bile duyuyorlardı. Ama o ve Musa da halkı çok farklıydı. Ama şimdi herkes her fırsatta sohbet etmek isteyen Papaz Tomasyan bile ondan kaçmaktaydı. Kuzey mevziinde yattığı yerdeki komşularının kendisinden uzaklaştığını fark ediyordu. Yüzeysel ele alındığında her gün en az bir saatini hasta karısının başucunda geçiren bu adamdan hastalık bulaşabileceği korkusuydu insanları uzaklaştıran. Fakat bu dışsal nedenin ötesinde daha karmaşık şeyler vardı. Gabriel Bagratyan felakete uğramış bir adamdı ve insanlar daha ağır bir başka felaketle karşılaşacağını hissediyorlardı. Felakete uğrayacak birinden duyulan insani korku, Gabriel'in çevresine yalnızlaştırıcı bir aforoz dairesi çizmekteydi. Kamptaki hastalığa gelince, büyük ölçüde havanın elverişliliği, biraz da Doktor Bedros sayesinde sürüyor olmasına rağmen yaygınlaşmamıştı. 103 hastadan şimdiye kadar 24'ü ölmüştü. Önderler Konseyi, doktora yardımcı olmak üzere bir sağlık komisyonu kurmuş, bu komisyona Papaz Aram da katılmıştı. Komisyon her gün bir kez kent çukurunu kulübe kulübe dezenfekte etmekteydi. Hafifçe ateşlenip kendisini iyi hissetmemeye başlayan herkes, yastığı yorganıyla hemen bulaşıcı hastalığa yakalananların bulunduğu küçük ormana götürülüyordu. Bu gölgelik ormanda hayat hastalar için yumuşak ve hoştu. Yağmur yağsaydı her şey berbat olurdu ama ilk günden görülen kötü hava Tanrı'ya şükürler olsun bir daha tekrarlanmamıştı. Suriye'nin Ağustosları göz önüne alındığında bu hayırlı bir durum olarak görülebilir ama kesinlikle mucize değildir. Bedros Altuni hayvan sırtında günde iki kez geliyordu Juliet Bagration'a. Hastalığın alışılmış seyrini izlememesi şaşırtıcıydı. Kriz bir türlü gelmek bilmiyordu. İlk nöbetten sonra ateşi biraz düşmüş ama hasta hala kendisine gelememişti. Ancak öteki hastalar gibi derin bir baygınlık içinde yatmıyor ya da sayıklamıyordu. Bir tür derin, kurşun ağırlığında uykuydu bu. Uyurken başını döndürüyor, ağzını açıp İskuin'in içirdiği sütü yutuyordu. Bazen de başka bir dünyadan birkaç sözcük kekeliyordu. İşi başından aşkın Mayrik Antara hastanın yanında her zaman kalamadığı için ilk günlerde İskui Tomasyan hastanın çadırından neredeyse hiç çıkmamıştı. Yatağını çadıra taşıdan genç kız Juliet'in yanında yatıyordu. Hofsanlah'ı ve çocuğu artık hiç görmüyordu, zaten mümkün de değildi. Güçsüzlüğüne rağmen hastaya beceriyle bakıyordu. Daha ikinci günü kadının hastalığına iltihaplı anjin eklendiği için çoğu kez İskui'nin ağzına akıttığı sütü yutamıyor ya da kusuyordu. Böyle durumlarda kız başka işlerin yanı sıra bir de yatak çarşaflarını değiştirip yıkamak zorunda kalıyordu. Juliet'in hizmetçileri İskuhi'ye hiç karışmıyorlar, hastalık kapacaklarından korktukları için hastaya ve eşyalarına zoraki dokunuyorlardı. Bazen sabahları bazen de akşama doğru çadırdan içeri bir göz atıp gidiyorlardı. Nihayetinde böylesine kötü bir üne sahip bu yabancıyla neden uğraşsınlardı? Şimdilik bütün yük İskuhi'nin üzerindeydi. Kendinde olmayan kadına gece gündüz hayırseverlikle hizmet ediyor ama kalbi bu Fransız kadına biraz olsun yaklaşmıyordu. Doktorun karısı nöbeti devralmak için geldiğinde genç Tomasyan'ı hiç olmasa birkaç saat dinlenebilmesi için zorla çıkarıyordu çadırdan. Ancak İskuhi bu kez de çadırın önüne oturup yeniden ayrılmıyordu. Ayak sesi duyunca birini görünce çok ürküyor, saklanmaya çalışıyordu. Ağabeyi ya da babasıyla karşılaşma düşüncesi telaşlandırmaktaydı kızı. En çok şimdiki gibi Gabriel'i beklemek için çadırın önünde oturduğu, geceyle gündüzün sınırı olan saatleri seviyordu. Dünyanın bu en ıssız saatlerinde gelirdi Bagration. Kuzey mevziinde bütün gece boyunca kalamıyordu. Gabriel peşinde İskuhi olduğu halde çadıra girip Juliet'in yatağına yaklaştı. Küçük aynalı masanın üzerindeki lamba kadının yüzüne çevrilmişti. Altuni kendisine gelmesi ya da kalbin zayıflaması durumunda hemen müdahale edebilmek için hastanın her zaman göz altında tutulmasını istemişti. Gabriel Bagration karısının üzerine eğilip göz kapaklarını açtı. Sızan ışığın etkisiyle bilincini geri çağırmak istiyordu sanki. Juliet hemen huzursuzlaşmış, kasılmaya, yüksek sesle solumaya başlamıştı ama hala kendinde değildi. İskui'nin sesi anlatılmaya değer gündüzki olayları aktarıyordu adama. Çadırda sadece konuyla ilgiliydi konuştukları. Ne var ki çadırın önünde de rahat değillerdi. Daha birkaç gün önce aynı saatlerde kol kola üç çadır mevkiinde dolaşırlarken İskui Hofsanlah'ın giriş perdesinin hareket ettiğini ve arkasında gizlenmiş gözlerin baktığını hissetmişti. O nedenle bugün hasta çadırını parmak uçlarında terk ederek Juliet'in eski zamanlarda hayranlarını kabul ettiği bahçe salona mersin ağaçlarıyla çevrelenmiş yere gittiler. Yalnız olmalarına rağmen birbirlerine dokunmuyor fısıltıyla konuşuyorlardı. ''Biliyor musun İskuhi, biraz önce aklımı yitiriyorum sandım. Fakat senin yakınlığını duyduğum anda bu dehşet verici kuruntuların hepsi geçti. Şimdi yine özgürüm.'' ''Sus, bu çok güzel. Çok uzun sürmeyecek ne yazık ki.'' Arkasına yaslandı, nihayet acısını dindiren bir pozisyon bulmuş ve bunu yitirmek istemeyen acı çeken biri gibiydi. ''Juliet'i sevdim. Belki de hala seviyorum. En azından anılarımda. Ama ikimizin arasında gelişen şey ne İskuhi?'' Hayatımın sonunda bulacaktım seni. Buraya geldiğim gibi tesadüf değil, tersine. Ama bunu kim söyleyebilir ki? Hayatım boyunca hep yabancı olanı aradım. Bu arayış beni baştan çıkardı ama hiçbir zaman mutlu etmedi. Ben de yabancı olanı baştan çıkardım ama mutlu etmedim. Bir kadınla yaşarken İskuhi, sahip olabileceğin tek gerçek, kız kardeşle karşılaşıveriyorsun ama artık çok geç. İskuhi ağır ağır hareket eden çalılıklara bakıyordu. Eğer dışarıdaki dünyada karşılaşsaydık herhangi bir yerde, içimdeki kız kardeşi o zaman da fark eder miydin? Bunu sadece Tanrı bilir, belki de fark etmezdim. Kızın sesi gölgelenmişti. Oysa ben daha o zaman, Zeytun'dan geldiğimizde seni kilisede gördüğüm an anlamıştım benim için ne demek olduğunu. O zaman mı? Bir insanın bir başka insan olacağına inanmadım hiç İskui. İnsanın öğrenebileceğini, gelişebileceğini düşünüyordum. Oysa bunun tersi oluyor. İnsan eriyor. Sen, ben, bütün halkımız şimdi böyle bir erime süreci yaşıyoruz. Gereksiz şeyler, yapıştırılmış şeyler silinip gidiyor. Bir süre sonra bir parça metal olacağım, bunu hissediyorum. Görüyor musun, aynı duygu nedeniyle Stefan kayboldu. İskuhi adamın elini kavradı. Neden böyle söylüyorsun? Neden kaybolmuş olsun Stefan? O güçlü bir çocuk. Hayık Halep'e kesinlikle ulaşır. O neden ulaşamasın? Halep'e ulaşamayacak. Olanları düşünsene. Ve bütün bunları içinde taşıyor. Böyle şeyler söylememelisin Gabriel. Böyle yaparsan ona zarar verirsin. Stefan için umutluyum ben. İskui birden başını hasta çadırına çevirdi. Bu anda Gabriel'in içinde nedenini kendisinin de bilmediği bir düşünce çakmıştı. İskui Juliet'in ölmesini istiyor, bunu istemek zorunda. İskui ayağa fırladı. Duymuyor musun? Sanırım Juliet sesleniyor. Gabriel bir şey duymamıştı ama çadıra koşan İskui'yi izledi. Juliet yatağın içinde sanki bağlarından kurtulmak istermiş gibi direnmekteydi. Ne tam kendinden geçmişti ne de tam kendindeydi. Isırılmış dudaklarını beyazımsı bir kabuk kaplamıştı. Alev gibi yanan yanaklarından ateşinin son dakikalarda son sınıra kadar çıktığı anlaşılıyordu. Gabriel'i tanımıştı sanki. Çılgın elleriyle ceketine yapıştı. Boğuk sesle kekelediği soruyu güçlükle anlayabilmişti adam. ''Bütün bunlar gerçek mi? Bütün bunlar gerçek mi?'' Soruyla adamın yanıtı arasında buz kesmiş rüzgar dinginliğinden oluşmuş bir ara vardı. Fakat sonra adam kadına eğilerek hipnoz görevini yerine getiren bir hipnotizmacı gibi vurguladı ereceği. ''Hayır Juliet, bütün bunlar gerçek değil. Bunlar gerçek değil.'' Sarsıcı bir inildi. Tanrı'ya şükür, gerçek değil. Nöbeti gevşemişti. Ateşin rahmine bütün masumiyetiyle girmek için dizlerini çenesine doğru çekti. Gabriel nabzına baktı. Şiddetli ama neredeyse hiç duyulmayan kuş gagalaması gibiydi. Juliet'in sabaha çıkıp çıkmayacağı kuşkuluydu. Hemen kalp ilacı. İskui ilaç dolu kaşığı kadının dişlerinin arasına itti. Bu arada hasta bir kez daha kendine gelir gibi olmuştu. Doğrulmaya çalışarak inledi. Stepan'da, süt, unutmayın. Papaz Aram için kötü bir gün başlamıştı. Feneri kemerine takıp kurduğu balıkhanenin elde ettiği ilk sonuçları görmek için deniz kıyısına inmek üzere sabah olmadan yola koyulmuştu. Sal bitmiş ve gençler bu rüzgarsız gecede sürütme ağı ve küçük fenerlerle alışılmış kıyı balıkçılığına başlamak üzere açılmayı göze almışlardı. Thomasian için balıkçılık sabit fikir olmuştu artık. Bu yolla sadece beslenme konusunda değişiklik ve yeterli stok sağlanmakla kalmayacak, aynı zamanda yaklaşan açlık tehlikesinden de kurtulacaklardı. Gerekli çaba gösterilirse denizden günde 200-300 okka balık çıkarmak mümkün olmaz mıydı? Ne kadar cimri davranırlarsa davransınlar, 6 hafta içinde son koyunda tükenmiş olacaktı. Ki bu bile çok iyimser bir hesaptı. Ama eğer Aram Thomasian balıkhaneyi geliştirebilirse yeni cesaret ve direnme gücü yükselecekti denizden. Yaşam kaynaklarının tükenmezliğine duyulan inanç bile mucizeler yaratacaktı. Genç papaz sabahın yeşilimsi erkenliğinde Önderler Konseyi'nin emri üzerine yeni düzenlenen yolu uzun adımlarla aşağı doğru inerken ne koyunları ne sütü hatta ne de balıklarını düşünüyordu. Yüreği çok başka sıkıntılarla, ailevi sıkıntılarla doluydu. Bu telaş ve endişeler ne kadar yararsız. Aram Thomasian, sanki küçük çocuğun o zavallı kurtçuk büyüyüp adam olabilecekmiş de geleceği için çaba sarf etmek zorundaymışsın gibi davranıyorsun. Bütün bunların ne yararı var ki? Ama Tanrı'nın lütfuyla insan tam ortasında yaşıyor olsa da kendi yok oluşundan başka her şeye daha çabuk inanır. Thomasian'ın oğlu 16 günlük olmuştu. Çocuk iri Ermeni gözlerine sahipti ama bakışları hiçbir şeyi algılamıyordu. Şimdiye kadar da daha hiç bağırmamıştı. Sesi çıktığı zamanlarda ise sadece hafif bir iniltiydi duyulan. Umutları günden güne daha acımasız bir yanılgıda küçülüp yok olmaktaydı. Kör ve sağır mı doğmuştu çocuk? Ama Musa Dağ'ın ilk çocuğunun göğsüne görünmez bir mühürle vurduğu ben giderek büyümekteydi. Uğradıkları felaket hakkında Thomasianlar kimlere danışmamışlardı ki? Resmi tıbbın sözcüleri Bedros Alturi ve Mayrik'ten başka kampta bulunan birçok ebeye bilgili kadına başvurmuşlardı. Söylenen hep aynıydı. Çaresi olmayan felaketin kesin ve ucuz açıklamasıydı bunlar. Hofsanna'nın Zeytun'da yaşadığı ağır koşullar, sürgün, yoğunluğa yapılan zorlu yolculuk ve sonra yine heyecan ve kaçış. Bütün bu korkunçluklar ana rahmindeki çocuğa zarar vermişti. Fakat bu teselliler ne işe yarayacaktı? Herhangi bir çare bulunamadığından Hovsan Nahnunik gibi birinin becerisine de güvenebilirdi. Ama vadideki Türk işgalinden bu yana ölümün ve doğumun ebeleri olan bu kadınlar damlacıkta görünmemişlerdi. Çocuğun korkunç kaderini son derece mantıklı biçimde açıklayan akla uygun nedenler Hovsanlığa hiçbir biçimde yetmiyor, kendisini Tanrı'nın gazabına uğramış hissediyordu. Boşuna Sofu baba evinde yetişmemişti. Çocuk Tanrı'nın lütfuydu, oysa ona verdiği tam bir cezaydı. Tanrı cezasını işlenmiş bir günahın karşılığında gönderirdi insanlara. Ne var ki Hovsanna hiç günah işlememişti. Vicdanının en gizli köşelerini gözden geçirdiğinde bile Aram'ın günahkar olduğunu iddia edemezdi. Öte yandan günah kesinlikle mevcut olduğuna göre başka bir çevrede, kesinlikle de yakın çevrede işlenmişti. Aram her türlü kuşkunun dışındaydı. Kendisi ise evliliğinde hiçbir kusur bulmayan fanatik bir eşti. Öyleyse gölgesi masum bir çocuğun üzerine düşen günah neredeydi? Üzerlerindeki lanetin ilk nedeni Juliet Bagration'dı elbette. Hovsanna sonuçları kanser gibi kemirerek çevreye yayılan günahı bu zinacı, şıklık budalası, tanrısız ve yabancı kadının işlediğini düşünüyordu. Kendileri de utanmadan onun çevresinde yaşamışlar, onun çadırında kalmışlar, yataklarında uyumuşlar, onun tabaklarında onun yemeklerini yemişlerdi. Çünkü iki yüzlü gösterişçiliğe bağlıydılar, çünkü bu rahatlıklardan vazgeçmek istemiyorlardı. Tanrı'nın dileği olan yoksulluğu öteki aileler gibi yaşama iffetliliğini gösterememişlerdi. Fakat Hovsanna'nın düşünceleri burada kalmıyordu. Gerçek yavaş yavaş onu hırsla kavrayan kalbe doğru yükselmekteydi. İskui, hiç kuşku yok. Hovsanna genç görümcesinin durumunu biliyordu. O da zina yapıyordu. O da edepsiz, inançsız, günah işlemeye kesinlikle kararlı biriydi. Her zaman dediği dedik bencil ve keyif düşkünü değil miydi zaten? Dağ Zeytun'da yaşarlarken Aram karısına böyle biriyle aynı evde oturma gibi ağır bir talep ileri sürdüğünde de böyle değil miydi? Ama Aram hiçbir zaman gerçeği görmek istememiş, sevgili kız kardeşi İskui üzerine açıkça konuşmak bir türlü mümkün olmamıştı. Zavallı çocuğunun vaftiz töreni sırasında ağlayarak kaçtığında herhangi bir şey bilmeksizin olaylar arasındaki bağıntıyı belirsiz bir hayal olarak hissetmişti Hovsanna. Fakat artık her şeyi biliyordu. Çocuğunun Tanrı'nın lanetine uğradığını biliyordu. Artık ağlamıyordu. Yumruklarını sıkmış, hücreye kapatılmış bir çılgın gibi 5 adımlık çadırı arşınlıyordu durmadan. Hovsanna artık susmayarak bu gece Aram'la konuşmuş, sabah olur olmaz kendisini Baba Tomasya'nın çadırına götürmesini istemişti. Çocuk Bagrationların günah bataklığında Tanrı'nın verdiği cezadan hiçbir zaman kurtulamayacaktı. Karısının ruhsal dağılmışlığından acı duyan papaz anlamadan baktı. Bayan Bagration günahkar olsa bile bunun Tanrı'nın verdiği cezayla bizim çocuğumuza ne ilgisi var? Hovsanna bebeği göğsünden çekti. Yükselen öfkesinin sütünü nasıl zehirlediğini hissediyordu. Demek sen de görmek istemiyorsun papaz. Adam karısına kuruntularının ne kadar anlamsız olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Fakat bu anda mantıktan daha kötü bir mücadele aracı seçilemezdi. Hovsanna papazın yüzüne karşı İskuhi'nin namussuz olduğunu bağırmıştı. Öfkeden köpüren Tomasyan karısını azarladı. İskui biraz dostluk gördüğü bir yabancı için hayatını tehlikeye atarak özveride bulunuyordu. Kendisi de hasta ve güçsüz olmasına rağmen hastanın bütün bakımı gece gündüz onun omuzlarındaydı. Kız kardeşinin iyi yürekli ve Hristiyanca davranışı nedeniyle böylesine kötü şeyler söylenebiliyordu demek. Hem de kendi yengesi tarafından. Ama o, Aram, Hovsanna'nın içinde bulunduğu durumu anladığı için hiçbir şey duymadığını farz ederek karısını affedecekti. Hovsanna alay edercesine güldü. İyi yürekli İskui'nin hastaya nasıl baktığını kendi gözlerinde görebilirsin papaz. Çadırdan içeri bir göz atman yeter. İskui ile adamı bir arada göreceksin. Hatta bazen dışarıya çıkıp küstahça birlikte dolaşıyorlar. Hovsanna'nın gülüşüyle sözleri deniz kıyısına inerken papazın kulaklarında çınlıyordu sürekli. Mevcut durumda balıkçılık işi her şeyden daha ciddi bir sorun olmasına rağmen şu an bundan başka hiçbir şeyi düşünemiyordu. Gerçek giderek daha katı kavruyordu yüreğini. Hovsanna'nın anlaşılmaz nefreti her şeyi çarpıtmaktaydı. Oysa Tanrı Maraş'ta yetimlere ihanet ederek işlediği günah nedeniyle onu cezalandırmıştı. Asıl günahkar kendisiydi, İskuhi değil. Aşağıya inip kıyıya varınca büyük projenin şu ana kadar son derece sınırlı sonuçlar verdiğini öğrendi. Deniz sakin olmasına rağmen kısa yolculuk esnasında sal parçalanmış, 3 balıkçı ve denizci genç zor kurtulmuşlardı. Bu tehlikeyle karşılaştırıldığında ganimet çok azdı. 2 sepet dolusu küçük son balığı ve şekilsiz deniz canlıları. söz konusu miktarla ancak büyük bir kazan çorba pişirilebilirdi. Aram denizcilerle biraz alay ettikten sonra yeni talimatlar verdi. Bu ilk girişim cesaretlerini kırmamalıydı. Tuz elde etme işi ise balıkçılıktan daha iyi sonuçlar vermişti. Kent çukuruna oldukça çok miktarda tuz götürebileceklerdi. Aram Thomasian kıyıda 15 dakika kaldıktan sonra sıkıntılı yüreğinin itmesiyle geriye dönmekteydi. İskui'yi kurtarmak için ne yapması gerektiği konusunda açık değildi kafası. Daha çocukken bile kız kardeşine karşı hep ihtiyatlı ve saygılı davranmamış mıydı? İskui ile başka türlü ilişki kurmak da mümkün değildi zaten. Suskunluğu ve sevecen itaatkarlığına rağmen kristal kadar sert kişiliği her türlü müdahaleyi yasaklamaktaydı. İki kardeş arasında eskiden beri karşılıklı ilginin sınırlarının aşılmasına engel olan ince, edepli bir ilişki vardı. Ve şimdi İskuhi'nin ruhunda her zaman kutsal olan o açık konuşmanın kabalıklarıyla yaralayacak mıydı kardeşini? Anlayışlı insan, şefkatli ağabey birdenbire kaba saba bir tanrı adam olacaktı. Hem zaten Hovsanla'nın söyledikleri hiç kuşkusuz iç huzursuzluğundan kaynaklanan kuruntulardı. Gerek Zeytun'da gerekse Musa Dağı'da cesaretini her zaman kanıtlamış Aram Thomasian, şu an kayalığın bol çalılıklı bitiş yerine ulaştığında cesaretsiz ve kararsızdı. En dürüst çözüm Bagratyan'la bizzat konuşmak olmaz mıydı? Ama nasıl? Öyle bir mevkide saygı uyandıran öyle bir konumda bulunan bir insanı bu çirkin iddiayla suçlamak mümkün müydü? Korkunç bir felakete uğramış, şu günlerde ise tek oğlunun hayatı için titreyen, umutsuzluğa düşmüş birine yapılabilir miydi bu? Thomasian çıkış yolu bulamıyordu. Şimdilik meseleye dokunmama kararı almış gibiydi. Babasıyla konuşmak için kent çukuruna sapmadan önce Hovsanlığa bir göz atmak istedi. Her şey farklı gelişecekti şimdi. Juliet'in çadırı önünde oturan İskui kısa süre önce gözden kaybolan Gabriel'in gittiği yöne doğru boşluğa bakmaktaydı. Ağabeyini son anda fark etmişti. Aram kızın karşısına toprağın üzerine oturdu ve son derece mahcup söyleyeceği sözleri aradı. Uzun süreden bu yana konuşmadık İskui. Kız sanki insan belleği geçmiş zamanla şimdiki zaman arasındaki uçurumu ölçemezmiş gibi önemsemez bir hareket yaptı. Aram'ın sözcükleri el yordamıyla yaklaşıyordu genç kıza. Hovsanlah seni çok arıyor, sana ve yardımına çok alışmıştı. Hele şimdi zavallı çocuk da var, işi çok fazla. İskui sabırsızlanarak sözünü kesti. Ama biliyorsun Aram, tam da şimdi çocuk olduğu için gelmemem gerekir. İyi, burada hastaya bakıyorsun. Çok güzel bir davranış bu. Ama belki de şimdi sana kendi ailenin daha çok ihtiyacı var. İskui şaşırmış görünüyordu. İçerideki hanımın kimsesi yok. Oysa Hovsanlah yeniden sağlığına kavuştu. İstediği kadar da yardımcısı var. Papaz boğazı ağrıyormuş gibi yutkunuyordu. ''Beni tanıyorsun İskui, lafı dolandırmayı sevmem. Benimle açık konuşmak ister misin? İçinde bulunduğumuz durumda başka türlüsü de gülünç olur zaten.'' Hafif bir düşmanlıkla ağabeyine bakıyordu İskui. ''Açık konuşuyorum.'' Şu an papaz kızın suçsuzluğuna köprü atmak istiyordu. Eğer söz konusu olan sadece iyilik, dostluk, sempati gibi ölümcül ciddiyette olmayan bir şeyse, kız kardeşinin söylediklerini sert biçimde reddetmesini ve yengesinin şüphesini öfkeyle yalan olarak değerlendirmesini çok arzu ediyordu. Hovsanlah senin için çok korkuyor İskui. Bazı şeyleri fark ettiğini söyledi. Gece yarısına kadar tartıştık, o nedenle soruyorum, bağışla. Bagratyan'la aranda herhangi bir şey geçti mi? İskui kızarmamış, en ufak bir şaşkınlık belirtisi göstermemişti. Sesi sakin ve kararlıydı. Aramızda bir şey geçmedi ama onu seviyorum. Sonuna kadar yanında kalacağım. Aram Thomasian dehşetle ayağa fırlamıştı. Kıskanç bir ağabey olarak kız kardeşinin herhangi birini sevdiğini açıklaması hiç hoşuna gitmezdi. Ama kızın küstah bir sükûnetle indirdiği bu darbe daha şiddetli etki yapmıştı. Ve bunu böyle yüzüme bakarak kolayca söyleyebiliyorsun. Yüzüme bakarak. Bunu sen istedin Aram. ''Bu sen misin İskui, sen misin? Aklım duracak. Peki şerefin, ailen? İsa aşkına onun evli bir erkek olduğunu düşünmüyor musun?'' ''19 yaşındayım, 20 olmayacağım.'' Thomasian'ın papazlara özgü sesi gürledi. ''Tanrı katında yaşanacaksın, çünkü Tanrı katında ruhun ölümsüz ve sorumludur.'' Aram bağırdıkça İskui sessizleşiyordu. ''Tanrı'dan korkmuyorum.'' Papaz eliyle alnına vurdu. ''Tanrı'dan korkmuyorum.'' Yüce bir inanmışlığın ifadesi olan bu sözleri inatçı bir küstahlık olarak algılamıştı Aram. Ne yaptığını biliyor musun? İçinde yaşadığın bataklığın nasıl bir şey olduğunu hissetmiyor musun? İçeride bilinçsiz, ölüm derecesine hasta yatan kadın utanmazca kocasını aldattı. Fakat siz onu 100 kat daha utanmazca aldatıyorsunuz. En ilkel Müslümanlardan daha aşağılık bir yaşam sizinki. Ah, Müslümanlara haksızlık ediyorum. İskui aniden sağ eliyle çadır ipini kavramıştı sıkıca. Gözleri kocaman kocaman açılmıştı. Thomasian kızdaki değişikliği sözlerinin yarattığı etkiye bağlıyordu. Tanrı'ya şükür kardeşin üzerinde etkisini yitirmemişti henüz. O nedenle üslubunu yumuşattı. Mantıklı olalım İskui. Sonuçlarını düşün. Sadece senin bizim için değil, Bagratyan ve hatta bütün kamp için. Bu iflah olmaz karışıklığa son vermek gerekiyor. Hemen babamız seni alıp eve götürecek. İskui'nin göğsünden soluksuz bir ses çıktı. Arkasına yaslanmıştı. Papaz Thomasian ancak şimdi kızın acısının biraz önceki ahlaki söylevinden kaynaklanmadığını, arkasında İskui'yi dehşete düşüren birinin varlığını anlamıştı. Arkasını dönünce soluk soluğa patronunu arayan Samuel Avakyan'ı gördü. Genç öğrenci ayakta zor duruyordu. Yüzü allak bullak olmuş sessizce ağlamaktaydı. İskui yavaşça kuzey geçidine işaret etti. Bagratyan oradaydı. Sonra aramla ilgilenmeksizin kendi içine daldı. Her şeyi anlamıştı.